Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 41. Ayırım. Daha 1863'te Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye tarafından ilk denemeler halka açık konferanslar verilmesi şeklinde başlamıştı. Bu konferansların konuları yeni fenler üzerine bilgiler vermek, amacı endüstrinin ilerlemesine karşı ilgiyi ve kafaların aydınlanmasını teşvik etmekti. Mecmua-i Fünun'un yazdığına göre bu konferanslar hayli ilgi topluyor, bazen dinlemeye gelenler yer bulamayıp dışarıda kalıyordu. Avrupa'da okumuş olan Derviş Paşa bu konferansların birinde elektrik deneyleri göstererek dinleyicileri hayretler içerisinde bırakmıştı. 1864'te Maarif Bakanlığı'nda bir çeşit yüksek eğitim kurulu olarak Meclis-i Kebir-i Maarif adı altında bir meclis kurulmuştu. Buna Rum, Ermeni, Katolik, Protestan, Yahudi cemaatlerinden seçilmiş maarif adamları da atanmıştı. Bir de Münif Efendi'nin başkanlığı altında bu bakanlıkta ayrı bir tercüme komisyonu kurulmuştu. Bu çalışmalar bize dinsel alandan ayrı tutulan yüksek öğretim kanalı ile Tanzimat döneminden doğmuş olan Osmanlılık milliyeti ideolojisini geliştirme siyasetinin de güdülmeye başlandığını gösterir. Laik eğitim yoluyla Osmanlılık ideolojisini teşvik eden Fransız hükümetinin tavsiyeleriyle 1867'de Fransız Eğitim Bakanı Victor Duruy'e Osmanlı eğitim kurumlarının sistemleştirilmesi için bir proje hazırlatılmıştı. Duruy'nin projesinin tavsiye ettiği girişimlerin başlıcaları dinler ve milliyetler arası orta öğretim okulları açılması, fen, tarih, hukuk, idare okutacak bir üniversite kurulması, genel kitaplık açılmasıydı. Kabul edilen bu projeye dayanılarak 1869'da Marifi-i Umumiye Nizamnamesi yapıldı. Galatasaray Lisesi bunun bir ürünüdür. Böylece modern anlamda bir eğitim kuruluşunun temelleri ilk kez atılmış oluyordu. Bu kanun gereğince resmen kurulacak üniversitede 3 fakülte bulunacaktı. Edebiyat, hukuk ve fen fakülteleri. Dersler Türkçe olarak verilecek ancak yabancı profesör bulunması gereken derslerde Fransızca kullanılacaktı. Derslere yazılmaya gelen öğrenci sayısı çok umut verici gözüküyordu. Kaynaklarımız abartmıyorsa 1000'den fazla başvuru olmuş, bunların 450'si giriş imtihanından sonra alınmıştı. Bu 450'nin çoğu medrese öğrencisi idi. Üniversitenin açılış tarihi 20 Şubat 1870 olarak tespit edilmişti. Darülfünun'un açılması gerçekte kararlaştırılan tarihte oldu. Eğitim Bakanı olan Saffet Paşa, Maarif Meclisi Başkanı Münif Efendi, Darülfünun'un müdürlüğüne atanan Tahsin Efendi ve Fransızca olarak da Rum Jimnazyumunda öğretmen ve Maarif Meclisi üyesi, daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat tarihi profesörü olan Jacques Aristoteles Efendi ve nihayet Arapça olarak resmi bildiride son zamanlarda seyahat tarihiyle İstanbul'a gelmiş olan Afganlı bir Fazıl Kemal Efendi, sözleriyle nitelendirilen Cemaleddin Efendi nutuklarını okudular. Medreseden yetişme olduğu halde kendi gayretiyle Fransızca öğrenen, sonra hariciyeye giren, 6 kez Dışişleri Bakanlığı yapan Saffet Paşa 1814-1883 açılış töreninde söylediği nutukta şaşılacak bir ileri görüşlülükle bugün bilimlerin ve keşiflerin ürünü olarak bize o denli hayret verici gözüken buluşların gerçekte günlük bilinen şeyler haline geleceğini, sayısız düşüncelerin gerçekleşeceğini, daha şimdiden görülen başlangıçların bize insan aklının daha neler yapmaya yetenekli olduğunu gösterdiğini, Osmanlı tarihinin ilk 200 yılında bilim ve fen adamlarına gösterilen himaye, saygı ve teşvik 200 yıl daha süründürülmüş olsaydı, Avrupa'nın uygar uluslarıyla ilişki kurulmuş, bu ulusların ilerleme hızı ile baş başa gidilmiş olsaydı, bugünün Türkiye'sinin bu durumda olmayacağını anlatıyordu. Başarısızlıkların baş nedeni uygar uluslardan ayrı kalmaktı. Akla dayanan bilimlerin ilerlemesi fikir alışverişi ile bilimlerde çalışanlar arasında tartışmalarla oluyordu. Avrupa'nın uygar ulusları bugünkü ilerleme seviyelerine böyle erişmişlerdi. Darülfünun işte bu düşüncelerle kurulmaktadır. Bilimlerin ve fenlerin ilerlemesiyle durmadan meydana gelen haberleşme, taşıt ve seyahat araçları ulusların hayatında ve alışkanlıklarında büyük değişiklikler yapmakta, yeni ihtiyaçlar yaratmaktadır. Bu yüzden imparatorluğun her sınıf halkının kendileri zamanın gereklerine uydurmaları, bilim ve fenlerin her dalında ilerleme yoluna gitmeleri ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Osmanlı Bilim Derneği ve Mecmua-i Ulum çerçevesinde gelişen düşünü Saffet Efpaşa'nın bu Darülfünun açılış nutku çok açık yansıtır. Darülfünun deneyinin olumsuz sonuçlarından sonra da Saffet Paşa, Eğitim Bakanı olmadığı 1879 yılında yazdığı özel bir mektupta bu düşünü daha kesin ve radikal bir biçimde ifade etmiştir. Saffet Paşa bu mektubunda reform yoluna ciddi ve samimi olarak girmedikçe, Avrupa uygarlığını bütünü ile anlamadıkça, devletini gerçek bir uygar Avrupa devleti haline getirmedikçe, Türkiye'nin Avrupa karışmalarından ve efendiliğinden asla kurtulamayacağını söyler, bu yapılmadığı takdirde prestijini, haklarını, hatta bağımsızlığını kaybetmeye mahkumdur. Fransız Maarif Bakanı Drouin raporunda açılmasını tavsiye ettiği üniversite ilginç bir ad altında Darülfünun, yani Fenler Evi adıyla törenle ve hararetli nutuklarla açılmış olmakla birlikte ne gerçek bir üniversite olarak çalışmaya başlayabildi ne de ne zaman ve nasıl söndüğü bugüne kadar biliniyor. Büyük bir ihtimalle bu müessese öğretim kadroları, öğrencileri ve dersleriyle daha yerleşmeden genel konferanslar süresi içinde ya 1871 yılı sonunda ya da 1872 yıl başında kapandı. Bu sönmeye ve kapanmaya arada geçen ve Türkiye dışında ünlenen bir Cemalettin-i Afgani olayının sebep olduğu iddia ediliyorsa da gerçekte bu olayın önemi sadece bu Fenler Evi'ne karşı Şeyhülislam tarafından bir darbe indirilmesine bu adamın iyi bir vesile hazırlamış olmasıdır. Önce bu olay dolayısıyla adı geçen iki kişiyi tanımamız gerekir. Birincisi Darülfünun'un açılması girişimini başlatmadan rolü olan Münif Efendi'nin himaye ettiği ve müdürlüğe adadığı Tahsin Efendi'dir. O zaman 58 yaşında olan Tahsin Efendi bir medreseli fakat bektaşi idi. 1857'de Paris Büyükelçiliği'nde Türk öğrencilerine hocalık etmek, Batı bilimlerini tanımak ve elçilik imamlığı yapmak üzere Fransa'ya gönderilmişti. Paris'te 12 yıl kaldıktan sonra 1869'da Nice şehrinde ölen hamisi Fuat Paşa'nın cenazesiyle dönmüştü. doğmalara karşı ve düşün özgürlüğüne dönük materyalist felsefelerle eğitimli Bektaşiler gibi o da Avrupa'da o zaman çok moda olan ve 1855'te Almanya'da Ludwig Bücher'in yazdığı Ungstoff adlı eserin Fransızca çevirisinden çok etkilenmişti. Bu kitap özellikle tıbbiyeliler arasından uzun süre okunmuş, sonra Türkçe'ye de çevrilmiş. Ulema tarafından reddiyeler yazılmasına yol açmıştı. Tahsin Efendi vaktinde bildiklerini yazanlar onu fizik ve astronomi araçlarına ve deneylerine meraklı, Arap yazısı yerine soldan sağa doğru yazılan bir yazı icadı gibi biyoloji, psikoloji ve çocuk eğitimi gibi Fransızcadan çeviriler gibi çok geniş ve çeşitli şeylerle uğraşan, o zamana göre çoğu kişiye egzantrik görünen bir adam olarak tasvir ederler. Tahsin Efendi'nin politikaya girmesiyle birlikte inandığı şey şu idi: Müslüman milletlerin kalkınmasının biricik yolu din doğmalarından kafalarını temizlemek ve eğitim yoluyla çağdaş fenleri benimseyerek kafalarını aydınlatmaktır. Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Müslüman milletler de ancak aynı yolu tutmakla kendilerini kurtarabilirlerdi. İşte kurulacak üniversiteye Arapçada olduğu gibi külliye ya da Darül Ulum denmesi yerine Darül Fünun adının takılması Tahsin Efendi ile sıkı dostu Münif Efendi'nin benimsediği bir fencilik görüşünün eseridir. Sözünü ettiğimiz öteki kişi Darül Fünun'un açılışından bir süre önce 1869'da İstanbul'a gelen ve Afganlı olduğu söylenen Cemaleddin Efendi adında 33 yaşında biridir. Bu sonradan fikirlerini ve eylemlerini önce Batı'da İslam ülkeleriyle ilgilenen bilginlerin, sonra da Mısır ve Hindistan'da din yenilenmesi yanlısı gözüken kişilerin şişirerek ün kazandırdıkları Cemaleddin Afgani'dir. İstanbul'la kendisini Afganlı olarak tanınan bu zat aslında İranlı ve Şii idi. Atılgan, sokulgan, maceracı fakat son derece geçimsiz ve iddiacı, büyük fikirler ve davalar peşinde koşan bir kişi olduğu anlaşılan Cemalettin, Bektaşi ve materyalist Tahsin Efendi ve Yüksek Marif Meclisi Başkanı Münif Efendi ile çabucak tanıştı. Gerek Tahsin ve gerek Münif Efendiler, henüz daha kim olduğu bile iyice belirlenmeyen bu ziyaretçi olan bu zatı, ihtimal ki Osmanlı İslamlığı dışındaki İslam ulemasını temsil ediyor düşüncesiyle Darül Fünun'un açılış töreninde rutuk vermeye davet etmişlerdi. Cemaleddin, Türkiye'nin kendisine ana dili Türkçe olan bir Azeri olarak, Arap ülkelerinde peygamber soyundan gelme bir seyit olarak, Avrupa'da Afganlı olarak, Afganistan'da İstanbuli olarak tanıttığı halde, bu açılış nutkunun nasıl ana dili olan Farsça veya bildiği iddia eden Türkçe değil de Arapça olarak söylemesinden, İslam aleminin aydın kafalı bir alimi olarak gösterilmesi düşüncesiyle bu açılışa çağrıldığını sanıyoruz. Bu zatın o zaman Avrupa fen evlerine ve düşüncelerine Tahsin Efendi, Münif Efendi ve Marif Bakanı olan Saffet Paşa'nın bildiği kadar bile bilmediğine kuşku yoktur. O zamana kadar Avrupa'dan hiç bulunmamıştı. Hiçbir Avrupa dili de bilmiyordu. Yalnız medresede okumuş bir kişi olarak İslam düşün tarihinde kelam bilginleriyle felsefe bilginleri arasındaki karşıt görüşleri çok iyi biliyordu. Tahsin, Münif ve Saffet de medreseden yetişme kişiler olmakla birlikte bu medreselerde İslam düşün tarihindeki bu kelam felsefe çatışmalarının tarihini unutmuş oldukları halde İran'da Şii müçtehitlerin eğitim geleneğinden bu konu üzerindeki bilgiler hala yaşamaktaydı. Paris'teyken kütüphanelerde İslam düşün tarihinde materyalist denebilecek eserleri araştırdığı bildirilen Tahsin Efendi için Cemalettin, İslam aleminden gelmiş bir fenomen gibi görülmüş olsa gerektir. Herhalde Cemalettin de törende nutuk verme fırsatını İstanbul gibi o zaman İslam aleminin gözünü çevirmeye başladığı bir merkezde önemli bir mevki almak için yararlı bulmuştur. Nitekim açılış töreninden 5 ay kadar sonra bu Cemalettin Efendi Meclis-i Kebir-i Marif üyeliğine bile atanmıştır. Halka açık konferanslar geleneğini devam ettiren Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, Darülfünun'un açılışına elverişli bir hava yaratmak üzere açılıştan bir yıl önce Ocak 1869 tarihine rastlayan Ramazan ayında yine halka açık konferansların verilmesine devam ediyordu. Darülfünun'un açılış töreninden sonraki Ramazan'da da Aralık 1870 bu konferanslara devam edilecekti. Verilecek konferansların 10.sunun konusu fen ve sanatların ilerleyişi üzerine idi. Tahsin ve Münif Efendiler dizinin bu en önemli konferansını Cemalettin Efendi'nin vermesini kararlaştırdılar. Konferansın metni Farsça yazılmış, Münif ve Tahsin Efendiler tarafından görülerek uygun bulunmuş, ihtimal ki bunlardan birinin yaptığı Türkçe çeviriyi konferansçı yabancısı olmadığı bu dildeki çeviri metninden okumuştur. Cemalettin'in verdiği konferans ve yol açtığı olay hem çok şişirildiği hem de çok değiştirildiği için bu yolda Türkiye dışındaki yerleşen iddiaların çoğu Cemalettin'in İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gittiği yerlerde kendi rivayetlerinden gelmektedir. Olayın nasıl geçtiğini kaynakların söylediklerinden söylemedikleri yanları tahmin ederek kendimiz şöyle bir tasavvur ediyoruz. Yukarıda söylediğimiz gibi bu konferanslara çok sayıda medrese öğrencisi geliyordu. Önceden ilan edilen konferansın konusu onların dikkatini çektiği gibi Şeyhülislamlık makamının da dikkatini çektiğine şüphe yoktur. Zaten Şeyhülislam'ın imtiyazlı olan din adamına doğru yapılacak her sınırı aşma girişimine karşı Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin ne denli uyanıklık gösterdiğini, Cevdet Paşa'nın Mecelle Komisyonu'na karşı giriştiği saldırıdan biliyoruz. Din ulemanın şeriat dışı saydığı alanlarda girişilecek herhangi bir yeniliğe karşı sesini çıkarmıyor, tamamıyla ilgisiz kalıyor, onlardan hiç etkilenmiyordu. Fakat aynı şeyin şeriat alanı içinde yapılmasına cevaz yoktur. Böyle bir tutumu olan Şeyhülislamlık, Münif, Tahsin gibi zındıklardan mimlemiş olduğu gibi şimdi İslam ulemasından olduğunu iddia eden fakat Şii olduğunu ve kelamcılara karşı felsefecileri tuttuğunu derdiği konferansa karşı yazılan Suyuful Kavafı adlı eserden öğrendiğimiz bir yabancının peydahlanması ve herhalde gözünden kaçmamıştı. Belki de bazı medrese öğrencileri bunu tespit etmek için oraya yollamıştı. Rivayete göre Cemalettin bu konferansında eski İslam siyasal düşünce filozoflarının yaptığı gibi siyasi bir toplumu bir organizmaya benzeterek bu yapıya bir ruh gerektiğini, bu ruhun da ya Tanrı vahiyle ya da insan kafası düşünü yani felsefeyle sağlandığını, ikincisinin bir insan yapısı olmasına karşı birincisinin hatasız mutlak Tanrı gerçekliği olduğunu söylemiştir. Bu sözleri değiştirerek fenlerin dine üstün olduğunun ileri sürüldüğü iddiasıyla çıkan bir ayaklanma yüzünden Darülfünun kapatılmıştır. Cemalettin kendine karşı böyle bir tertibin hazırlanmasını ve sözlerinin değiştirilmesini İhtiyar Şeyhülislam Hasan Fehmi'nin kendisini kıskanmasına, Şeyhülislamlığı elinden alacağından korkmasına, Marif Meclisi üyeliğinde Şeyhülislam'ın kişisel çıkarlarına aykırı fikirler ileri sürülmesine bağlar. Gerçekte bunların hiçbirisinin aslı yoktur. 34 yaşında bir İranlı asla Şeyhülislam olamazdı. Marif Meclisi'nin ne gibi aşırı ileri görüşleri olduğu İstanbul'da daha yeni gelmiş bir adamın o zamanın eğitim sorunlarını ne dereceye kadar bildiğinden şüphe edebiliriz. Hiçbir yerde kaydedilmiyor. Zaten Cemalettin eğer ulema sildinden bir kişi olarak kabul edilmiş olsaydı din dışı kişilerin atandığı Marif Meclisi'ne değil Şeyhülislamlık'taki bir yere verilirdi. 41. ayırımın sonu, sayfa 241. Devamı 42. ayırımda.